bir noktaydı. Efendimiz'den gelen Kur'an Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele'de B harfinde, B harfi ise altındaki noktadadır. İşte ben o ayırt edici noktayım rivayetini yorumlar mısınız? Besmele-i Şerife'nin şerhini uzun uzun anlatmaya kalkmayın. Besmele'nin anlattığı Adem'dir. Şerhi de, sırrı da odur. O Adem ki gayip illeri mağarasında meknuz gizli hazinelerin hazinedarıdır. Bu emin hazinedara sırf emin oluşu sebebiyle kendinde münceli hüdayi lemyezel naiplik sıfat ve mazhariyetlerini bahşetmişlerdir. Zira o haktan başka bütün masivayı hatta kendini de unutmuştur. Beyanındaki Adem'i Hazreti Muhammed olarak okumak mümkün müdür? Neden? Besmele-i Şerif, peygamberin Allah ile birlikte anılışı demektir. Bismillah, Allah'ın isimlerinin B harfinde vücut giymesidir. B harfi, kamil insanın vücududur ki, elif ile diğer harfler arasında geçiş, yani berzah harfidir. Elif, Allah'ın ahadiyeti, sonsuz birliği, hakikati Muhammedi. Diğer harfler ise Allah'ın bizlerde tecelli eden isimleridir. B olan vücut, harf olarak varsa da mana olarak altındaki nokta gibidir. Yani vücut ney gibi arzu ve isteklerden acılar ve hasretle temizlenmiş, varlıkta yokluk gibi zuhur etmiştir. Noktanın her şeyin hakikati olması dolayısıyla hakikati Muhammedi işte bu noktada tecelli etmiştir. Bu nokta Rabbiyet makamını temsil eder. Zira Hazreti Ali ben bu noktayım buyurmuştur. Ve bu nokta vücudun B harfinin üstüne çıkar ve onu aydınlatırsa nun harfi oluşur ki o kişi kün olur, dirilir. Görülüyor ki Bismillah'taki B peygamberin vücududur ve her şeyin hakikati onda gizlidir. Mevlana Hazretleri kainatın cümlesi noktada bir nüktedir buyurur. Kenan er-Rıfai ise nokta deyip de geçmemeli. İlim de bir noktadır. Onu cahiller çoğaltmışlardır buyuruyor Hazreti Ali. Bu gördüğümüz alem, bu varlıklar hep bir noktanın zuhurundan ibarettir. Ancak o noktayı halka anlatabilmek için de behemihal teksir etmek, çoğaltmak icap eder. Herkes o noktadan anlar mı? Mesela benim zihnimde bir hikaye var. Onu gazetede neşretmek istiyorum. Fakat hikayeyi yazacağım yerde kağıda bir nokta koyup gönderiyorum. Gerçi bu nokta ile hikayemi kendime göre ifade etmiş oldum. Fakat herkes tarafından anlaşılması için mutlaka o noktanın tafsil edilmesi, yani hikayenin yazılması lazımdır buyuruyor. Peygamberin manasını kaf, kef ve kafın bütünü olarak düşünüyoruz. O zaman Bismillahirrahmanirrahim hem Allah'ın adıyla başlıyorum derken hem Allah'ın insandaki tecellisi olan, bütün isim ve sıfatları olan Hazreti Muhammed'in ve B'nin altındaki nokta olan Hazreti Ali'nin adını anarak onlarla başlıyorum demektir. Yani Allah'ı, peygamberi ve insanı kamili üçünü bir anda anıyorum demektir. Onun için çok önemli bir sözdür. Velhasıl bu üçlü makam Allah makamı, peygamber makamı ve kamil insan makamıdır. Kaf, Hazreti Muhammed ise bütün isim ve sıfatların sahibi, onun manasından bize haber veren sultan, yani Zümrüdü Anka, Hazreti Ali'dir. Veli'deki Rabbiyet sıfatının hidayete götürücülüğü sonsuzdur. Adem'de, insan-ı kamilde ve bütün peygamberlerde Hazreti Muhammed'den tecelli eder. Öyleyse Allah, kenz-i mahfisi olan gizli hazinesini, yani bilinmek istemesini Allah ismiyle zuhur ettirdi ve bu isme ayna olarak peygamberi yarattı. Anlaşılıyor ki Allah peygamberi kendisinin bilinmesine delil olarak yaratmıştır. Peygamberde yokluk içindeki varlık tam tecelli etmiştir. O arının baldaki hali gibidir. Yani arılığını kaybetmemiş ama hareketi ancak balın hareketidir. Ebu Hüreyre Hazretlerinden gelen rivayette şöyle buyurulmuştur. Ben Resulullah'tan iki türlü ilim hıfzettim. Bunlardan birini neşrettim, diğerine gelince. Eğer bunları neşretsem bu boynum vurulurdu. Buradaki ilim kavramını nasıl yorumlamak gerekir? Efendimizin ilminin tabiatı ve muhtevasına ilişkin neler söylemek istersiniz? Bu manada alim kime denir? Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır rivayetindeki ilim. Kenan el-Rifai buyuruyor ki, İlm ile amal ile hasıl olur kalbi selim. Hakkı tevhid eylemektir cümle ilmin gayesi. Ama bu ilimden maksat zahir ilimler değildir. Kendini bilmek, yokluğunu görmek ve hakkı tevhid eylemek ilmidir. İşte ilmin gayesi budur. Tevhidden maksat da her yapılan şeyi Allah'tan bilmektir. Yine Kenan el-Rifai ilimden maksat kamili bulmaktır. Yani sahibini bilmek ve bulmaktır buyuruyor. Ve yine buyuruyor ki o kimse ki kelime-i tevhidin manasını hal eder, yaşar ve ona göre hareket eder. Allah'tan başka fail, Allah'tan başka mevcut yoktur demek suretiyle failin ve mevcudun hak olduğunu bilirse can, canan olmuş olur. O kimse her mevcudun Cenab-ı Hakk'a bir mazhar olduğunu görürse ondan hak görünür. İşte ilim ve irfan budur. Demek ki Sokrat'ın dediği gibi ilmin başlangıç noktası cehalet değildir. Eflatun'un dediği gibi bilmek, hatırlamaktır. Hazreti Ali ise ilim nefsini bilmektir. Nefsini bilince de insan Allah'ını bilir buyuruyor. Allah isimlerin hepsini Adem'e öğretti. Sonra onları meleklere arz etti. Şunların isimlerini bana haber verin. Eğer sözünüzde doğru iseniz. Bakara 31 buyurdu. Görülüyor ki ilmin hakikati Allah'ın isimlerinin kamil insandaki zuhurunu görmektir. Resulullah en ekmel olması dolayısıyla maddi ilim olan şeriatla manevi ilim olan tevhid ilimlerini ilmi ledun birleyendir. Şeriat Allah'ın kanunları ve peygamberin o kanunları uygulayışıdır. Allah kullarını bu ikisiyle terbiye eder. Hakikat ilmi ise insanı kamilin aynasında aşikar göründüğüdür. İşte bu ilim Allah'ın derecesini yükseltmek istediğine verdiği bir ilimdir. Allah sizden iman edenleri ve ilim verilmiş olanları yükseltir. Mücadele 11. Peygamber bir hadisinde alim mümin cahil müminden 700 derece daha üstündür. Her derece arasında yerle gök kadar mesafe vardır buyuruyor. Peygamberin ilmi ise veraset ilmidir. Bu ilim bir kimse bildiği ile amel ederse Allah onu bilmediğinin ilmine varis kılar. Ve kim 40 sabah halisane ibadet ederse kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır hadisleriyle açıklanmıştır. Allah peygambere okuyup öğrenmeden amel ve sabır neticesinde oluşan ilmi nasip etmiştir. Peygamberin ilmi Allah'ın ilmidir. Zira Allah kulum bana nafilelerle de yaklaşır. O kadar ki onu severim. Ben onu seversem onun kulağı gözü olurum. Hadis-i Kudsi buyurur. Peygamberin ilmi neticesi kulluk ve yokluktur. Mısri Niyazi de buyuruyor ki, şeriat ilmi evin duvarına çizilmiş nakış gibidir. Tevhid ilmi birinci duvarın karşısındaki duvarda bulunan cila gibidir. Bundaki nakış onda görünür. Onda alemde olan her şey görünür. Hatta onda Allah'ın cemali de görünür. Yani madde ilmi, mana ilmine sahip bir gönülde aşikar olursa orada kemal zuhur eder. Bu yüzden peygamber ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır buyurmuştur. Yani Allah'ın ilmi benim vücudumda tecelli etti. Allah'ın isim ve sıfatları Allah'taki gibi bende zuhur etti ama bunu anlamak ancak bir öğretmenin elindeki Rabbiyet kılıcıyla nefsinin arzu ve isteklerini kesen kişiye nasiptir. Bir mürşidi kamili evlat olmayan benim vücut şehrime giremez. Hatta bu yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de evlere kapılardan giriniz. Bakara 189 buyurmuştur. Bütün bunlar fena fişeyh olmadan, yani mürşidin ilminde yok olmadan Resulü tanımanın mümkün olmadığını anlatır. Mesnevi'de buyuruluyor ki, Hazreti Muhammed, ya Ali, şu hakikati bil ki Allah yolunda yapılacak ibadetlerin en yücesi onun kullarına gönderdiği bir mürşidin maneviyatı gölgesinde bulunmak, ona uymaktır. Bu alemde her ruh bir başka türlü ibadet yolu tutar. Herkes bir kurtuluş yolu, bir Allah'a varış tariki arar. Sen bu yolların hepsini bırak. O akil mürşidin ağuşunu seç ki içinde sana muhalefet eden gizli düşmandan tamamıyla kurtulmuş olasın. Böyle bir ibadet senin için bütün başka ibadetlerin üstündedir. Bu ibadetle sen Hakk'a giden kafilenin başında olacaksın. Yedullahi fevka eydihim Nazm-ı Celili'nin meali şerifi, onun eli bütün ellerin üstündedir manasına gelmektedir. Bu konuda ayet-i kerimeye tasavvuf ehli başka bir mana daha ilave buyurmaktadır. Şöyle ki, Resul-ü Kibriya'ya biat edenlere hakikati Muhammediyi temsil eden şanlı nebimizin eli, bütün kendisine biat edenlerin elinin fevkindedir meali de çıkmaktadır. Ne dersiniz? Allah'ın eli, yedullah, güce işaret eder. Fütuhatta İbn Arabi Hazretleri, Allah'ın eli kuvvet demektir ve cemaatle birliktedir buyurur ve der ki, Allah namazı kendiyle kulu arasında bölmüştür. Namazın birinci kısmı Fatiha'da din gününün sahibi ayetine kadardır. Bu bölüm kulun sağ eli gibidir ve bütün kuvvet Allah'a aittir ve sağ eli, ruhaniyet, Allah ona vermiştir. Diğer kısım ise kula özgüdür. Sol el, tabiatın etkisi mesabesindedir ve zayıf yöndür. Kur'an'da Allah bir elinden ve iki elinden bahseder. Buradaki iki el, Allah'ın zıt isimlerindeki tecellisini anlatır. Bir el ise kudreti kuvvetin her kimde görülürse görülsün sadece Allah'a ait olduğunu belirtir. Zati tecellinin Hazreti Muhammed'de olduğu düşünülürse ve onun mübarek vücudunun hakikati Muhammediyenin nikabı olduğu idrak edilirse bu ayetteki onun eli aynı zamanda Hazreti Muhammed'in eli anlamına gelmektedir. Allah'a ait güç Hazreti Peygamber'de tecelli etmiş çünkü yaratılmış ve yaratılacak hakiki varlık sadece o olmuştur. Kendisi varlık aleminin meyvesi olarak isimlendirildiğinden Allah'ın kendine ait bütün isim ve sıfatları onda tecelli ederek bu gücü aşikar etmiştir. Peygamber Allah'ın iste ya Muhammed hitabıyla karşılaştığında ya Rab ne isteyebilirim ki İbrahim'i halil kıldın, Musa ile söyleştin, Nuh'u seçtin, Süleyman'a kendisinden sonra hiç kimsenin nail olamayacağı bir servet verdin diye cevap verince Allahu Teala sana verdiğim bundan da daha hayırlıdır. Sana Kevser'i verdim. Adını adımla kıldım. Yeryüzünü sana ve ümmetine temiz kıldım. Gelmiş geçmiş bütün kusurlarını bağışladım. Öyle ki sen onların arasında mağfiret olunmuş olarak yürürsün. Bunu senden önce kimseye yapmadım. Ümmetinin kalplerini onların musafları kıldım. Şefaati senden başka hiçbir nebi için saklamadım. Sana sakladım buyurur. Buradan anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz herkesten daha güçlüdür. Zira Allah onda içinde zatıyla, dışında da zati isimleriyle tecelli etmiştir. Ayrıca Kevser, marifet demek olduğundan Allah peygamberini şefaatçi ve marifet sahibi kılmıştır. Bu yüzden onun eli bütün ellerin üstündedir. Hazreti Şarani, Resul-ü Ekrem Efendimiz ismi hadi suretidir buyururken ne demek ister? Hidayet İbn Arabi'ye göre hayret demektir. Bu kavram hidayet kökünden türemiş olup sözlükte yol göstermek, irşad etmek ve rehberlik etmek anlamlarına gelmektedir. Allah'ın yüce isimlerinden birisi olan Hadi, kullarına kendisini tanıma yollarını gösterip onlara uluhiyet ve rububiyetini tasdik ettiren, insanlara kurtuluş yolunu gösteren, her mahluku varlığını sürdürebilme yolunda gereken şeyleri yapmaya sevk eden şeklinde açıklanmaktadır. Hidayet ve hüda, doğruyu, iyiyi, güzeli fark etmek, bunlara giden yolda yürümek anlamlarında olup, bu kökten türeyen kelimelerin Kur'an bünyesindeki sayısı 250 küsurdur. Hidayeti bulmaya veya göstermeye ihtida, doğru yola girme, Müslüman olma veya hüda denmektedir. Allah'ın isimlerinden biri de Hadi, yani hidayet veren, hidayeti erdirendir. Kur'an-ı Kerim daha ilk ayetlerinden birinde Bakara 2 ve tabii ki birçok ayetinde kendisini Allah'a yakınlaşmak gayretinde olanların hidayeti, yani yol göstericisi olarak tanıtır. Hidayet Türk müfessir Elmalı Hamdi Yazır tarafından çok güzel ifade edilmiştir. Diyor ki, hidayet istenene ulaştıracak şeye lütuf ve tatlılıkla delalet etmektir ki yolu sadece gösterivermek yahut yola götürüvermek şekillerinden biriyle gerçekleşebilir. Evvelkine sadece göstermek veya irşat, ikinciye ulaştıran, aracılık veya tevfik, Allah'ın muvaffak kılması denir. Bunda lütuftan maksat sertlik ve şiddet karşıtı olan sıcaklık ve yumuşaklıktır. Burada esas olan inceliktir. Hidayet istenen hayra ulaştırmaktır. Mesela hırsıza yol göstermeye hidayet denmez. Allah-u Teala Kur'an'da hidayeti tarif ederken Allah selamet yurduna çağırır ve dilediğini sırat-ı müstakime hidayet eder. Yunus 25. Sonra da peygamber hakkında şüphesiz ki sen sırat-ı müstakime hidayet edersin. Şura 52 buyurur. Böylece Allah kendi hidayetini peygamberin hidayetiyle birleyerek tek hidayet olarak sırat-ı müstakimde sabit kılmıştır. Görülüyor ki Hazreti Muhammed bir hidayet nurudur ve hidayet nurunu bulan tabiat ve beşeriyet kirlerinden kalbini temizleyen, ayar ve masiva tozundan kurtulan kimseye istikamet sahibi denir. Hidayet nefsi ruh yapar. İlmel yakinden aynel yakine götürür. Vücutta İsa zuhur eder. Mevlana Mesnevi'de diyor ki, bir adam benim öyle bir halim olur ki oraya ne Muhammed ne de Allah'a en yakın bir melek sığamaz. Hadis diyordu. Şeyh buyurdu ki, tuhaf bir kulun bir hali olsun da Muhammed oraya sığmasın. Sende Muhammed'in bile sığmadığı bir hal olur da acaba Muhammed'in böyle bir hali olmaz mı? Senin bu halin onun bereketinin tesirinde değil mi? Çünkü ilk önce bütün bağışları, ihsanları onun üzerine döktüler. O zaman ondan başkalarına dağıldı. Adet böyle olduğundan Yüce Allah'ın elçisi sana selam olsun ve Allah'ın rahmeti bereketi senin üzerinde olsun buyurmuştur. Yani bütün saçıları senin üzerine saçtım buyurmuş. Peygamber de salih kullar üzerine demiştir. Allah yolu çok korkulu, kapalı ve karla örtülüydü. İlk önce canını tehlikeye sokup atını süren ve yolu yarıp geçen o oldu. Herkesin bu yolda gidebilmesi, onun yol göstermesi ve inayeti sayesinde olur. Yolu ilk defa o bulduğu ve her yere bu tarafa gitmeyiniz. Eğer o tarafa gidecek olursanız ölürsünüz. Ad ve Semud kavmi gibi yok olursunuz. Yok eğer bu tarafa gidecek olursanız müminler gibi kurtulursunuz diye alametler koyduğu için ondan ne kadar apaçık işaretler. Ali İmran 97. Buyurulduğu gibi bütün Kur'an bunun beyanındadır. Yani yollarda bellilikler, işaretler diktik. Biri bu kazıklardan herhangi birini kesmek isterse hepsi birden bizim yolumuzu yıkıyorsun, yokluğumuza çalışıyorsun, yoksa sen yol kesici misin diye onu öldürmek isterler. İşte bunun için önderin Muhammed olduğunu bil. Her şey ilk önce Muhammed'e gelmeden bize erişmez. Resul-i Kibriya'nın hakikati Muhammedi aynasında hüsnünü temaşadan sonra kün, insan-ı kamil emri ile 18 bin aleme vücut verdiğine ilişkin neler söylersiniz? İnsan-ı kamilin içinde 18 bin alem aşikar ortadadır. Yani her birinde bin çeşit tecelli olan 18 alemi kemal sahibinde seyretmek mümkün olur. Allahu Azimüşşan kendini aşikar etmek isteyince ya da Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi sonsuz güzelliği taşıp Rahman ismi ortaya çıkınca hakikati olan aklı kül diğer ismiyle hakikati Muhammedi nefsi kül denen peygamberin varlık kabında vücudunda aşikar oldu. Aklı kül külli akıl ile nefsi külün külli nefis izdivacı 9 feleği ortaya çıkardı. Dünya ile irtibatı bakımından 4 unsur zuhur etti. Maden, bitki ve diriliş anlamına gelen hayvaniyet, İbn Arabi buna şehvet olarak almaz, kelimenin türediği kaynak olan hay yani diriliş olarak alır, ortaya çıktı. Böylece 18 makamdan geçen ve 18 makamın hakkını veren hakiki insan, 19. olarak alemde aşikar oldu. Kenan er-Rifai buyuruyor ki, yaratıcı kuvvet hakkın mutlak varlığıdır. Aklı kül hakikati Muhammedi'dir. Nefsi kül hakikati Muhammedi'nin toplu olarak zuhurudur. Lehvi mahfuzdur. Adem karşısında Havva gibidir. Birin iki olmasıdır. Bu iki aleme ahadiyet ve vahidiyet denir. Allah ahadiyüz zat ve vahidiyüz sıfattır. Hakikati Muhammedi'nin tafsili İsim ve sıfatlar halinde zuhuru 9 feleği meydana getirmiştir. Görülüyor ki peygamberin manevi hakikati, hakikati Muhammedi önce kendi vücudunda sonra alem aynasında tecelli etti. Yaratılmışlığın meyvesi olan peygamber kün fekun olup yegane yaratılandır. Bütün diğer varlıklar onun isim ve sıfatlarının aynalarıdır. Hikmet ve ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Hadisindeki hikmet ve ilimden kasıt nedir? Neden yitiktir? Hikmet, hakimlik, bilgelik. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yerli yerince yaratma, her şeyi layık olduğu yere koyma sırrı ve alemin insanlar tarafından anlaşılmayan gizli amacı manasındadır. Ahmed er-Rifai Hazretleri hikmet Allah'tan korkmaktır buyuruyor. Bilin ki aşkın övülmeye değer 3 hali vardır. Az yemek, az uyku, az sözdür. İlk ve ikincisinin sonu akıl ve anlayış, üçüncüsünün sonu hikmettir. Hikmet İslam'ın ruhudur ve yine buyurur ki hikmetin güzelliğini kuruntular ve hayaller ile örtmeyiniz. Hikmete felsefe adını veren kuruntulu filozof gibi olmayınız. Bilge olunuz. Her sözünüz hikmet olsun. Yalnız felsefenin kuruntulu yolları sizleri sapıklık çıkmaz sokağına sevk edeceğinden filozofluktan sakınınız. Biliniz ki hayat zanlar vadisinde cisimlenip göz önüne gelince aklın yetişemeyeceği kuruntuların bulutlarına karışır. Üç şey göze cila verir, kuruntuyu giderir, hikmeti artırır. Kur'an-ı Kerim'e, ana ve babaya ve yol kardeşlerinin yüzüne bakmaktır. Kur'an'a bakmak, sana yaratılmış olmandaki hakikati öğretir. Ana babaya bakmak, sana doğmuş olmanın hikmetini öğretir. Yol arkadaşına bakmak da sana yolunun hikmetini öğretir. Fakire göre hikmet, eşya olan vücudumuzdaki ismin hakikatini, daha doğrusu o ismin Allah'taki zuhurunu bilmek ve o olmak üzere tekamül etmektir. Hikmet sahibi baktığı kişinin meşrebine değil, hakikatine yani özüne bakar. Mısri Niyazi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, ayın dünyaya bakan yüzü yani kulun meşrep ve huyları onu daima eksik gösterir. Ama bizi ilgilendiren güneşe, yaratıcısına bakan yüzüdür. Görülüyor ki hikmette amel vardır. Ama marifet, ismin hakikatini görmek ve bilgi amel içermez. Bu durumda hikmet hem bilgiden hem marifetten üstündür. Ve hikmet sahibi ya nebidir ya resuldür. Kenan el-Rifai buyuruyor ki, hikmetten maksat hakikattir. Vehim ve hayal, hikmet ve hakikatin önüne perde olur. Kur'an, Allah'ın zatının tecellisi olduğu için zatın ilmi hikmettir. Semadan yere inen hikmet, kalbinde şu dört haslet bulunan kişilerde yerleşmez. 1. Dünyaya meyledip yarın endişesi taşıyanlar. 2. Devlet adamlarını sevip onlara yakınlaşma arzusu içinde olanlar. 3. Dünya ehlini beğenip onlara gıpta edenler. 4. İhvana, candan dostlara haset edenler. Akıl sahibi adamın kalbindeki 8 bahçeden 8.'si hikmettir ki kavilde, sözde, fiilde, talepte dürüst olmaktır. Yani Allah'a söylemek, Allah için işlemek, murada Allah'tan gayrı olmamaktır. Hikmet, kulun hakla söylemesi, hak için işlemesi ve matlubu, talebi, hak olmasıdır. Sözlerinin hak kelamı, yani hakkın sevdiği kelam, söz söyleyiş ve işlediği, hakkın sevdiği ameller ve talebi de ne dünya ne ahiret olup matluba ancak Cenab-ı Hak olmasıdır. Ne söylerse, ne işlerse, ne isterse onun altında gizli olarak Hakk'ın rızasını gözetmek suretiyle işlemesi, söylemesi ve ancak onun cemalini talep eylemesi demektir. İşte hikmetin başı Allah korkusudur demek budur. Bu dünya ibretle nazar edenler için, hikmet ve manasını idrak edenler için selamet evidir. Her hadisenin dili insana bir hikmet söyler. Her şeyde bir hikmet gizli olduğunu bilmek, arif kişi kârıdır. Tesadüf, hayatın gizli hikmetleridir ki, fiillerimizin ve hareketlerimizin ceza veya mükafatı bu hikmetlerde saklıdır. Din ise hikmet, insaniyet ve ahlaktır. Göz değiştirmekten maksat, salikin derviş olmazdan evvelki gözüdür ki, mürşide intisap ettikten sonra, Erbain denilen 40 gün zarfında salikin riyazata girmesi ve bundan sonra kalbine ihsan olunan hikmet nuruyla gözünün görmesidir. Elbet bu göz ile evvelki gözün arasında büyük fark vardır. İşte bu göze basiret gözü derler. Resulullah Efendimiz buyururlar ki, bir kimse 40 gün ihlas eylese, o kimsenin dilinden hikmet eserleri zuhur eder. İşte lisanından hikmet cereyan eden bu kimsenin şüphesiz gözünden de ibret nuru zuhur eder. Kur'an-ı Kerim'i okuyan Allah'la konuşuyorum diye okursa Allah'a itibardır. Ehlullah'a, ihvana itibarla da vehmin gider, hikmetin artar. Resulullah Efendimiz hikmet müminin kaybıdır buyurur. Onun için ezelde Allah'ın cemaline mazhar olmuş olanlar hikmet sahibi olurlar. Ve bu kimseler dünyaya geldikleri zaman dünyanın icaplarıyla karışarak o hikmeti unutur gibi olurlarsa da bir mürşit ile karşılaşınca onu hatırlayarak uyanırlar. Hangi mezhep, hangi dinden olurlarsa olsun hikmete mazhar olan onu bulur. Fakat bulmayan da sarıklı hoca veya şeyh ne olursa olsun bulamaz. Ey kardeş! Allah'ın hikmeti senin ruhuna, izanına, anlayışına akıp durmaktadır. Ancak sana akan bu hikmet, Tanrı abdallarının yani kamil insanların varlığı nurundan, onların yataklarından akar. İnsan elest aleminden buraya gelmekle o hikmet Yusuf'unu kaybetti ve dünyaya onu aramaya geldi. Sen de ezelde kaybettiğin Yusuf'u gayret eder bulursan Kenan'a, manevi aleme erersin. İnsan kendindeki Allah'a ait hakikati de unutmuş olarak aleme gelir. İşte mürşit bize ait bu ilmi bizde aşikar edendir.